Kitabın adı Masum Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 28. Ayrım. Bölüm 14. İçeri girdiğinde Rourke çoktan bilgisayarın başına geçmişti. Dava ile ilgili bir şeye bakmadığını, telelinkte birine borsa ile ilgili karmaşık talimatlar verdiğini fark etti. İşi bittiğinde Eve konuşmak üzere ağzını açtı, ancak Rourke, özel sekreteri Caro ile yeni bir bağlantı kurunca sustu. Eve, Rourke'un ona ayırdığı tüm vakit için kendi işlerini baştan ayarlayıp düzenlemek zorunda olduğunu hatırlattı kendine. Bunu hatırlaması, Rourke'un Freestar 1 kolonisinden biriyle görüşmeye başladığında dişlerini sıkıp beklemesini kolaylaştırdı. ''Eğer orada dikilip kıvranmaya devam edeceksen Teğmen, en azından bana bir kahve getirebilirsin. Bir 10 dakikaya daha ihtiyacım olacak.'' ''Bana iyilik yapıyor, yardımcı oluyor.'' diye hatırlattı Eve, kendini tutup kahveyi doldururken. Bir taraftan da Rourke'un birilerine sorular sormasını, cevaplamasını, talimat vermesini, yorum yapmasını dinliyordu. Adam bir kraldan ziyade bir ofis çalışanına uygun çalışma masasından imparatorluğunu idare ediyordu. ''O teklif verdiğin şey, ofis binası. Galiba teklifini kabul ettiler.'' ''Evet.'' ''Ve ben kıvranmıyordum. Zihnen diyelim, bu öğleden sonra katılmak zorunda olduğum bir toplantı var. 90 dakikadan fazla beni bağlayacağını sanmıyorum. Elbette, bize ne kadar vakit ayırabilirsen yeter. Birime zaten bekleyebileceğinden çok yardımın dokundu. Ödememi yap o halde.'' diyerek Eve sarılarak yanağını uzattı. ''Çok ucuza çalışıyorsun ahbap.'' ''O sadece ön ödemeydi. Bu sabahki programını netleştirdin mi?'' ''Evet, ekiple toplantıya başlamadan önce sana çocuk hakkında etkileyici bir teknik kullandığını söylemek istiyorum. Onu hırpala, dağıt, ez ve sonra tekrar inşa et.'' Rourke kahvesinden bir yudum aldı. ''Dinledin değil mi? Ben olsam yaratıcı birkaç tehdit daha serpiştirirdim aralara. Görsel bir şeyler gerçekten etkili oluyor. Ama sonuçta takdir ettim, seninki de epey etkiliydi. Gece laboratuvara girmeye çalışacağını, virüslü bilgisayarı çalıştırıp sabah için veri toplamak isteyeceğini tahmin ettim. Cidden kıçını tekmelemek istedim. Yapamadığını nereden biliyorsun? Çünkü kapıya ekstra bir güvenlik duvarı ekledim ve bütün bilgisayar birimlerini kilitledim ve kameraları kontrol ettim.'' Rourke'un yüzüne bir gülümseme yayıldı. ''Onun yaşındayken ben de kesinlikle denemek isterdim, oradan tahmin ettim. Nasıl oldu da kilitleri aşamadı acaba? Yeni yetme bir çocuktan biraz daha becerikliyim, teşekkürler. Evet, evet, aletin de daha büyük. Ben Jamie'deki prototip şifre kırıcıyı kastetmiştim. Yani cebindekini aldığını biliyorum ama sefil maaşımın tümüyle bahse girerim ki bir tane daha yürütmüştür o.'' ''Bunu mu kastediyorsun?'' Rourke cebinden bir alet daha çıkardı. ''Somerset'ten odasını aramasını istemiştim. Gizlice, odada bir şey çıkmayınca üzerinde olduğunu düşündüm. Dün akşam yemeğe giderken çaktırmadan cebinden aldım ve birkaç arızası olan başka bir tane koydum. Arıza derken, şifre çözme işlemini aktive ettiğinde sana küçük ama epey rahatsız edici bir elektrik akımı veriyor. Adice olduğunu biliyorum fakat biraz kulağının çekilmesine ihtiyacı vardı işte.'' Eve keyifle kahve fincanını Rourke'un fincanına vurdu. ''Evet, kesinlikle takdir ettim. Toplantıya katılacak mısın yoksa Satürn veya Venüs'ü almak için biraz daha vakte ihtiyacın mı var?'' ''Gezegen satın almıyorum. Çok kârlı olmuyorlar.'' Rourke ayağa kalktı. Eve'in ofisine girdiklerinde Jamie, Finney ve Baxter'ın odanın ortasında ağzına kadar dolu bir masanın başında oturmuş bir şeyler yediklerini gördüler. ''Bu yumurtalar...'' Baxter zorla yutkundu ve ağzına bir çatal daha attı. ''Bunlar gerçek tavuklardan, gerçek tavuk.'' ''Gıt gıt gıdak.'' Eve uzanarak bir parça salam aldı. ''Dallas, bu adamla turnayı gözünden vurmuşsun. Hiç alınma.'' dedi Baxter Rourke'a bakarak ve biraz daha yumurta aldı. ''Alınmadım.'' Rourke keyifle başını et tabağına doğru salladı. ''Salamları denedin mi gerçek ineklerden?'' ''Mö mö'' dedi Jamie, kendi kendine kıkırdayarak. ''Eğer çiftlik hayvanlarını anmamız bittiyse kahvaltı için 10 dakikanız kaldı.'' Eve bir salam daha aldı ve Baxter, ''Eğer polis merkezinde benim nasıl bir kuş vurduğuma dair Tek bir yorum yaparsan, yaşadığın sürece bir daha tavuk yumurtası yiyememeni sağlarım. Kaşlarını çatarak bilek ünitesine baktı. Neden Peabody ve McNabb hala gelmediler? Eve, arkasını dönerek onları çağırmak üzere dahili Evelynkine doğru ilerlemeye başlamıştı. Rourke elini onun omzuna koyarak durdurdu. Eve, Rourke usulca konuşmuştu ve başını kapıya çevirene kadar Eve'i döndürdü. Eve'in boğazı kilitlendi. Eli Feeney'in omzuna gitti ve sertçe sıktı. Hep birlikte McNabb'in yavaş yavaş yürüyerek odaya girişini izlediler. Elinde bir baston vardı. Gerçekten çok şık bir bastondu. Parlak siyah ve gümüş işlemeli, karizmatik bir baston. McNabb terliyordu. Her ne kadar ağzında kocaman bir gülümseme olsa da Eve, genç adamın yüzünde boncuk boncuk olmuş gayret işaretlerini görebiliyordu. Adımları titrekti ve çok büyük çabayla atıldıkları belliydi. Ama ayaklarının üzerindeydi. Yürüyordu. Peabody hemen arkasında ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Eve, Feeney'in elinin kalktığını ve hala omzunun üzerinde olan kendi elini sıkıca tuttuğunu hissetti. Tembel kıçını artık kaldırma vakti gelmişti. Feeney'in sesi çok boğuk çıkmıştı. Fakat fincana uzanıp boğazını temizlemeye kalktığı anda dağılacağını hissettiğinden hareket etmedi. Takım seni yeterince sırtında taşımıştı. Ben birkaç gün daha öyle takılırım diye düşünmüştüm. McNabb masaya ulaştığında artık nefes nefeseydi. Yine de sağ elini masaya doğru uzattı ve bir dilim salam alarak ağzına götürdü. Fakat burnuma yemek kokusu geldi. Kahvaltı etmek istiyorsan 20 dakika önce burada olman gerekiyordu. Eve yine de McNabb ona dönene kadar beklemişti. Çabuk ye diye emretti. Yapmamız gereken çok iş var. Evet efendim. McNabb yandaki sandalyeye oturmak istedi ama dengesini kaybetti. Eve onu dirseğinden yakaladı ve tekrar dengesini kazanana kadar bırakmadı. Dallas, dedektif, sanırım böyle bir şey yapmak için sahip olacağım tek şans bu. McNabb eğilerek Dallas'ın dudaklarına kocaman sesli bir öpücük kondurdu. Baxter tezahürata başlamıştı bile. Eve atmak üzere olduğu kahkahayı yuttu ve soğuk bir tavırla McNabb'e baktı. Yani bunun için seni o sıska kıçının üzerine oturtmayacağımı mı düşünüyorsun? Bu kez değil. McNabb bitkin bir halde sandalyeye oturdu, nefesini düzenledi. Hey ufaklık, Baxter tabağı yalamaya başlamadan o yumurtaları bu tarafa yolla. Kahvaltıdan ve toplantıdan sonra Eve, Peabody dışındaki bütün ekip üyelerini işinin başına gönderdi. İyi görünüyor diye başladı. Biraz bitkin ama iyi görünüyor. Hiç uyumadı. Başta yazık sana beni terk et şarkısını söylemeye kalktı ama sonra ne şarkısı? Depresif bir havadaydı sanırım ve aklına işte bana yük olmaması gerektiği, onun için ayrılmamız gerektiği gibi bir şeyler gelmiş. Biz kavgaya devam ederken önce kolu kaşınmaya başladı, sonra bacakları ve sonra özür dilerim o konuda konuştuğumuz anda ağlayasım geliyor, dağılıyorum. Pekala konuşmayalım o halde. Yalnız ben de iyileştiği için Eve cümlesine devam edemedi. Parmaklarını gözlerine bastırdı ve derin bir nefes aldı. Sen de dağılıyorsun. Peabody hıçkırarak bir mendil uzattı ona. Bu çok tatlı. Tamam. İyileştiği için hepimiz çok mutluyuz. Burada keselim bence. Eve iki kez iç geçirdi ve kendini topladı. Alternatif bazı kaynaklardan elime bazı veriler geldi. Bu kaynakların ne olduğunu açıklamayacağım. Ancak bu verilere göre bir hareket planı çizdim. Elimizde henüz açmaya yetkimizin olmadığı mühürlü dosyalardan bazı isimler ve adresler var. Peabody sessizce oturmaya devam ediyordu. Şimdi Eve'in ve Rourke'un ne üzerinde çalıştıklarını anlamıştı. O mühürlü dosyalara nasıl ulaştıklarını bilmiyordu. Bilmek istediğinden de emin değildi. Evet efendim. Elinize alternatif bir kaynaktan gelen verilere göre hareket etmemizin doğru bir prosedür olacağına inanıyorum. Öncelikli olarak bir cinayet davasında faydalı verileri göz ardı etmek, görevde ihmalkarlık tanımına girer. Bu konuda yakalanırsam yasal temsilcim olmak ister misin? Eminim Rourke bize en pahalılardan bir düzine tutar. Sen ateş altında olmayacaksın. Davada başka bir görev isteyebilirsin. Dallas, ya da diye devam etti Eve, yardımcım olarak bana eşlik edebilirsin. Yardımcım olarak senin kıçını avuçlarına alamazlar, sadece emirlere uyuyorsun. Bütün saygımla efendim, kıçımın tamamen sizinkiyle birlikte olacağını söylemek istiyorum. Eğer aksini düşüneceğimi sandıysanız, kendinize yanlış bir yardımcı seçmişsiniz demektir. Yanlış yardımcı seçmedim. Bu konuda biraz canımızı yakabilirler Peabody ama çok fazla ya da çok uzun süreli olacağını sanmıyorum. Hadi gidiyoruz. Elimizdekileri yolda anlatacağım. Donald ve Sylvia Dux, derli toplu, iki katlı bir banyo evinde yaşıyorlardı. Eve, pencerelerdeki fırfırlı perdeleri ve ön kapının iki yanında duran büyük ikiz beyaz saksılardaki kırmızı çiçeklere baktı. Saksılar adeta kaleyi koruyan askerler gibi diye düşündü Eve. Zili çaldı ve rozetini çıkardı. Kapıyı açan kadın, minyon yapılı, ince ve çiçekleri gibi düzenli görünüyordu. Üzerinde mavi-beyaz kareli bir elbise vardı ve beline beyaz bir mutfak önlüğü bağlanmıştı. Dudağında uçuk pembe bir ruj, üçgen şeklinde üç küçük inci tanesinden küpeleri ve lekesiz bembeyaz spor ayakkabıları vardı. Önlüğü olmasa dışarıda bir maratona çıkmaya hazır bir kadın gibi görünüyordu. Bayan Dux, evet, konu nedir, ne istiyorsunuz? Dikkatli gözleri Eve'den Rosette ve tekrar Eve'in yüzüne gitti geldi. Eve, kadının sesindeki gerginliği hissetmişti. Her şey yolunda hanımefendi, sadece birkaç soru sormak istiyorum. İçeri girmemiz mümkün mü? Ben tam çok meşgulüm, pek iyi bir zamanlama değil. Size uygun olan bir vakitte tekrar gelebilirim. Fakat şu anda buradayım ve çok uzatmamaya çalışırım. Kim geldi Sylvia? Donald Dux kapıya geldi. Karısının yanında kule gibi uzanıyordu. Atletik yapıda yaklaşık 1.90 boylarında bir adamdı. Kahverengi saçları kısa, askeri bir biçimde kesilmişti. Polis diye başladı Sylvia. Temen Dallas, NYPGT ve yardımcım polis memuru Peabody. Bazı sorularımız var Bay Dux. Birkaç dakika vakit ayırmanız mümkün mü? Konu nedir? Donald çoktan karısını kenara çekmiş ve kapı eşiğini dolduracak biçimde dikilmeye başlamıştı. Kaleyi koruyan artık saksılar değil diye düşündü Eve. Chadwick Fitzhugh ve Lewis K. Cockburn'un ölümüyle ilgili bir dava. O konunun bizimle bir ilgisi yok. Efendim, geçmişte oğlunuz Devon adına bu iki adama karşı suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Oğlum Devon öldü. Adam öyle soğuk, öyle net bir şekilde konuşmuştu ki en sevdiği kravatını kaybettiğini söylüyor olabilirdi. Çok üzgünüm. Eve, arkadan karısının bir hıçkırığı bastırmaya çalıştığını duydu. Dux'un hala kirpiği bile titremiyordu. Bay Dux, bu konuyu gerçekten kapı eşiğinde mi konuşmak istiyorsunuz? Bu konuda konuşmak istemiyorum teğmen. Devon'un dosyaları mühürlüdür. İsmimize nasıl ulaştınız? İsimleriniz benim dava soruşturmalarım sırasında karşımıza çıktı. Eve, çetin cevizi oynamak istiyorsan pekala diye düşünerek adama soğuk bir tavırla baktı. Dosyalar mühürlenebilir Bay Dux, fakat insanlar konuşur. Baba? Merdivenlerin yarısına kadar inmiş genç bir oğlan gözüktü. Babası gibi uzundu ve saçları da aynı şekilde kesilmişti. Üzerinde mavi bir pantolon, mavi bir gömlek vardı. Her ikisi de jilet gibi ütülüydü. Bir üniforma gibi diye karar verdi Eve. Joseph, sen üst katta kal. Bir sorun mu var? Seni ilgilendiren bir durum yok. Dux kısa bir an arkasını döndü. Hemen üst kata çık. Evet efendim. Evimin huzurunu bozmanıza izin vermem dedi Eve. Polis merkezinde mi konuşmayı tercih edersiniz? Öyle bir yetkiniz yok. Evet efendim var. Ve rutin birkaç soruyu cevaplamakta gösterdiğiniz çekimserlik bana o yetkiyi kullanmam gerektiğini düşündürüyor. Bunu basit ya da karmaşık yoldan çözebiliriz, karar sizin. 5 dakikanız var. Dux geriledi. Sylvia, sen üst kata Joseph'ın yanına çık. Bayan Dux'un da görüşmede kalmasını istiyorum. Eve, adamın öfkesini bastırmak için mücadele ettiğini görebiliyordu. Elmacık kemiklerine kadar kızarmıştı ve çenesini sıkıyordu. Bu adam verdiği bir emrin değil, sorgulanmasına, bir karşılık verilmesine bile alışık değildi. Adamla zıtlaşabilirdi ya da geri çekilip alttan alabilirdi. Eve bir anda içgüdüsel olarak taktik değiştirmeye karar verdi. Bay Dukes, bu konuyu evinize taşıdığım, sizi ve ailenizi huzursuz ettiğim için özür dilerim. Fakat işimi yapmak zorundayım. İşiniz de ölen pislikler için gelip namuslu vatandaşları taciz etmek mi? Ben sadece aldığım emirleri takip eden bir askerim. Eve anında doğru düğmeye bastığını anladı. Başını salladı ve tek kelime etmeden salona doğru ilerledi. Sylvia, eklemleri üzerindeki önlük kadar beyazlayacak şekilde sıktığı yumruklarıyla aynı yerde duruyordu. Ben size kahve ya da içecek bir şey... Onlar konuk değil Sylvia. Dukes içeriden hızla seslendi. Eve, kadının bir an gök gürültüsü duymuş gibi gözlerini kapatıp açtığını gördü. Zahmet etmeyin Bayan Dukes. Salon gerçekten tertemizdi. İçeride karmaşaya, düzensizliğe dair hiçbir şey yoktu. Mavi tonlardaki geniş kanepenin iki yanında birbirinin aynısı iki sehpa vardı. İkisinin üzerinde de aynı abajurlardan vardı. Kanepenin takımı olan iki tekli koltuğun arasında uzanan yeşil halıda tek leke, kir ya da tüy karışıklığı görünmüyordu. Kesinlikle neşeli bir görüntü vermesi için düzenlenmiş, sarı ve beyaz çiçeklerin olduğu geniş bir vazo, orta sehpanın üzerini süslüyordu. Dukes, ellerini bel seviyesinde arkasında kilitleyerek karşılarında duruyordu. Sorgulamaya hazırlanan bir asker, diye düşündü Eve. 28. ayrımın sonu, sayfa 251. Devamı 29. ayrımda.